28. ayrım. Sayfa no 230. 2. Kiran'ın önündeki masada bir telgraf duruyordu. 4 kelimeden ibaretti bu. 5 Haziran'da geliyorum, Leo. Genç kadın bu telgrafı birçok defa okumuştu. Fakat daha Kırım treninin gelmesine 2 saat vardı ve telgrafı birkaç kere daha okuyabilirdi. Telgrafı alıp yatağın solmuş gri saten örtüsünün üstüne koydu ve buruşmuş kağıdı dikkatle düzeltti. Telgrafta 4 kelime vardı. Geçen her 2 ay için birer kelime. Kira her mektup için kaç gün beklediğini düşündü. Kaç saat onu beklediğini ve çektiği ızdırabı hatırlamak istemiyordu. Fakat kendi kendine kaç sefer zararı yok diye bağırdığını hatırlıyordu. Leo iyileşip dönecek. Her şey kolaylaşıp basit bir hal almıştı. İnsan hayatını bir amaca adarsa her şey soğuk ve açık bir hal alıyordu. O zaman hayata dayanabiliyordu. Belki başkaları hala insanların, sokakların ve duyguların olduğunu biliyorlardı ama Kira bunların farkında bile değildi. Sadece Leo'nun iyileşip geleceğini biliyordu. Bu düşünce bir ilaç, bir dezenfekte maddesi gibi her şeyi yakıp tahrip etmiş, Kira'nın sakin ve gülümseyerek beklemesini sağlamıştı. Kira'nın odası bile birdenbire korkunç bir boşluk haline almıştı. Genç kadın dört duvarın böyle muazzam bir boşluğu zapt edebilmesine şaşıyordu. Bazı sabahlar uyanıp kendi günleri gibi donuk ve umutsuz olan gri gökyüzüne bakmıştı. Yataktan çıkabilmek için korkunç bir gayret sarf etmişti. Odada attığı her adım iradesinin birer zaferiymiş gibi gelmişti ona. Odadaki eşyalar, primus, tabak dolabı, masa birer düşman gibi Kira'ya haykırıp onunla paylaşıp kaybettikleri her şeyi hatırlatmışlardı. Fakat Leo dakikaların güneşle doğduğu Kırım'daydı. Her güneş ışığı da hayat kurtaran birer damlaydı. Kira bazı günler dayanamayarak odasından kaçmış ve insanların seslerin olduğu yerlere gitmişti. Fakat insanlara da dayanamamış, kendisini büsbütün yalnız hissetmişti. Kaçıp sokaklarda dolaşmış, ellerini cebine sokup omuzlarını kaldırarak sokaklarda yürümüş, kızaklarla kayanları, serçeleri, lambalara konan karları seyrederek hepsinden aldandıramadığı bir şeyi istemişti. Sonra eve dönüp burgoyseyi yakmış ve çıplak masaya koyduğu yarı pişmiş yemeği yemişti. Loş oda, yanan odunların sesleri, bir rafta işleyen saat, sokaktaki karları ezen nallar onun büsbütün sıkılıp acı çekmesine sebep olmuştu. Fakat o sırada Leo süt içip taptaze meyveler yiyordu. Kira bazı geceler üstüne battaniye çekip yüzünü yastığa gömüyor ve adeta kendi vücudundan kaçmaya çalışıyordu. Leo'nun yatağında yatan kadının vücudu bir yabancının elleri değmiş olduğu için yanıyordu. Fakat Leo denizin kenarında yatıyordu, vücudu da gitgide güneşten koyuluyordu. Genç kadın sanki daha önceden anlayamamış gibi birdenbire hayrete kapılıyor ve kendi vücuduna neler yaptığını fark ediyordu. Sonra gözlerini kapıyor ve daha korkunç bir şeyleri hatırlıyordu. Başka bir erkeğin ruhuna yaptığı şey daha müthiş ve feciydi. Fakat Leo 3 kilo almıştı ve doktorlar memnundu. Bazı anlar gülerken aşağıya doğru bükülen dudakları, uzun parmaklı ince elleri ani hareketlerini görür gibi oluyordu. Fakat bu an bir şimşek gibi hızlıydı. O zaman Kira'nın bütün kasları acıyla haykırıyordu sanki. Ama Leo ona mektup yazıyordu. Kira bu mektupları okuyor ve genç adamın bir her kelimeyi nasıl telaffuz ettiğini hatırlamaya çalışıyordu. Mektupları etrafa yayıp oturuyor ve odada canlı biri varmış gibi geliyordu ona. Leo iyileşmiş, kuvvetlenmiş ve kurtulmuştu. Artık eve dönüyordu. Kira 8 ay bir telgraf için yaşamıştı. Bunun gerisini düşünmemişti bile. Telgrafın ötesinde bir gelecek yoktu. Kırım treni geç kalmıştı. Kira platformda durarak boş tren yoluna baktı. Çelik raylar biraz ilerisinde bakırımsı bir renk almışlardı. Batmak üzere olan güneş rayları bu renge boyamıştı. Kira saate bakmaktan çekiniyordu. Trenin çok fazla gecikmesinden korkuyordu. Ağır bir yük arabası geçerken tekerleklerin altında platform titredi. Uzun çelik tünelde biri aralıklarla aynı sözleri tekrarlıyordu. Grishka, bu tarafa it. Çizmeli insanlara tembel tembel ayaklarını sürüyerek Kira'nın yanından geçiyorlardı. Tren raylarının karşı tarafında bir kadın bir bohçanın üstüne oturmuştu. Başı önüne düşmüştü. Tepedeki camlar portakal rengine boyanmıştı. Kederli ses yine yükseldi. Grishka, bu tarafa it. Kira, gar şefinin odasına girince adam trenin bir kavşaktaki arıza yüzünden çok geciktiğini ve ancak ertesi sabah geleceğini bildirdi. Genç kadın buna rağmen yine de platformda biraz daha bekledi. Leo'nun varlığını hissettiği istasyonlar ayrılmayı istemiyordu. Sonunda ağır ağır merdivenlerden indi, kolları gevşemişti ve her adımda sendeliyordu. Kira yavaş yavaş yürüdü, aşina bir köşeyi geçti fakat biraz sonra geri dönüp aksi yöne saptı. Doğan evin evine doğru gitti, önünde geçirilmesi gereken bir gece vardı. Kapıyı İrina açtı. Genç kızın taranmamış saçları karmakarışıktı. ama sırtına siyah beyaz çizgili yeni bir basma elbise giymişti. Yorgun yüzünü de dikkatle pudralamıştı. ''Kira, bu ne sürpriz? İçeriye gir. Paltonu çıkar. Sana birini tanıtacağım. Hem yeni elbiseme ne dersin?'' Kira birdenbire gülmeye başladı. Paltosunu çıkardı. O da siyah beyaz çizgili bir basma giymişti. Irina baka kaldı. ''Oh, aman tanrım. Bu kumaşı ne zaman aldın?'' ''Bir hafta önce.'' Irina, ''Düz çizgili bir kumaş alırsam bunun eşine pek rastlayamayacağımı sanmıştım.'' diye mırıldandı. ''Fakat ilk giydiğim gün o 5 dakika içinde 3 kadında aynı kumaşı gördüm. Ne yapalım? Hadi içeri gel.'' Yemek odasında pencereler açılmıştı. Sokaktan sesler yankılanıyordu ve oda çok geniş ve ferah görünüyordu. Vasily Ivanoviç telaşla gülümseyerek ayağa kalktı ve elindeki aletlerle tahta parçasını masaya bıraktı. Viktor da nazik bir tavırla doğrularak Kira'yı selamladı. O sırada uzun boylu, sarışı bir genç adam da telaşla fırlayıp dimdik durdu. Irina gülümsedi. ''Sovyet istihanesinden küçük ikizler. Kira, sana Şaşa Çernov'u takdim edebilir miyim? Şaşa, kuzenim Kira Argonova.'' Şaşa'nın eli kocaman ve sertti. Genç kadının elini kuvvetle sıktı ve utangaç bir tavırla gülümsedi. Cana yakın biriydi. Irina, ''Şaşa'' dedi. ''Her zaman böyle bir mükemmellikle karşılaşamazsın. Kira ender rastlanan bir misafir. Petrograd'ın yalnız yaşayan insanı.'' Viktor düzeltti. ''Leningrad demelisin.'' Irina, ''Petrograd'' diye tekrarladı. ''Nasılsın Kira? Seni gördüğüme çok sevindiğimi itiraf etmeliyim.'' Şaşa da mırıldandı. ''Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Sizden söz edildiğini sık sık duydum.'' Viktor, ''Şüphesiz'' diye atıldı. ''Şehirde en fazla söz edilen kadın Kira sanırım. Hatta parti çevrelerinde bile.'' Kira dik dik ona baktı. Fakat Viktor tatlı tatlı gülümsüyordu. ''Alımlı kadınlar daima hayranlarının fısıldaşmalarına sebep olurlar. Mesela Madame Pompadour gibi. Alımlılık, Marksist teoriyi hiçe sayıyor. Çünkü çekicilik, sınıf farkı filan dinlemiyor.'' Irina kaşlarını çattı. ''Sus Viktor. Neden bahsettiğini biliyorum ama bunun pis bir şey olduğundan eminim.'' Kira hala Viktor'un yüzüne bakıyordu. ''Aksine, abartmasına rağmen kendisi bana iltifat etmeye çalışıyor.'' Şaşa saygılı bir tavırla Kira için bir iskemle çekti. Hafifçe gülümseyerek oturması için genç kadına baktı. Irina, ''Şaşa tarih öğrenimi yapıyor.'' dedi. Daha doğrusu yapıyordu. Düşünce özgürlüğü olan bir ülkede düşünmeye çalıştığı için kendisini üniversiteden attılar. Viktor çıkıştı. ''Irina, bulunduğum yerlerde böyle sözlere tahammül etmeyeceğimi anlaman gerekir. Partiye saygı göstermesini beklemek hakkımdır.'' Irina, ''Rol yapmanın ne gereği var?'' diye bağırdı. ''Partililer seni duymuyorlar.'' Kira Şaşa'nın Viktor'a baktığını fark etti. Şaşa'nın çelik rengi gözlerindeki ifadesi ne dostça ne de utangaçtı artık. Genç kadın birdenbire Şaşa'dan hoşlandığını anladı. ''Üniversiteden çıkarılmana üzüldüm Şaşa.'' Genç adam sakin bir sesle cevap verdi. ''Ben üzülmüyorum. Zaten aslında buna da gerek yoktu. Despot bir idare bazı basit şeyleri idare edebilir. Fakat bazı değerlere erişemeyeceği gibi bunların itaatini de sağlayamaz.'' Viktor soğuk soğuk güldü. ''Kira, Şaşa'yla birçok konuda anlaştığını yakında anlayacaksın. İkiniz de insanların dikkatli hareket etmeleri gerektiğine inanmıyorsunuz.'' Vasily Ivanoviç lafa karıştı. ''Viktor, lütfen.'' Fakat Viktor susmadı. ''Baba, bu aileyi ben beslediğime göre fikirlerimin kabul edilmesini beklemek...'' Yandaki odadan tiz bir ses geldi. ''Sen kimi besliyorsun?'' Asiya odanın kapısında belirdi. Kızın çorapları aşağıya düşmüştü. Bir elinde yırtık bir dergi, diğerinde de bir makas vardı. ''Keşke biri bizi beslese. Hala açım. Irina da ikinci tabak çorbayı bana vermedi.'' Viktor, ''Baba,'' dedi. ''Bu çocuk hakkında karar vermeliyiz. Bir serseri gibi başıboş büyüyor. Halbuki öncüler gibi bir çocuk teşkilatına girse.'' Vasily Ivanoviç sakin ve kararlı bir tavırla onu susturdu. ''Bu konuyu bir daha açmayacağız Viktor.'' Asiya, ''Kim pis bir öncü olmak ister?'' diye sordu. Irina çıkıştı. ''Asiya, hemen odana dön. Yoksa seni zorla yatağına yatırırım.'' Asiya, ''Sen de kim?'' diye bağırarak kapıyı vurup çıktı. Viktor kaşlarını çatmıştı. ''Ben üniversiteye gitmekle kalmıyor, bir de çalışıp bu evdekileri besliyorum. Bu arada Irina da bir arsız çocuğa bakamaz mı sanki?'' Bu sözlere kimse cevap vermedi. Vasily Ivanoviç oymakta olduğu tahta parçasını tekrar eline aldı. Irina bir kaşığın sapıyla eski sofra örtüsüne resimler çiziyordu. Viktor ayağa kalktı. ''Kusura bakma Kira. Senin gibi bir misafiri bırakıp gitmek istemezdim. Fakat akşam yemeğine davetliyim.'' Irina, ''Tabii'' dedi. ''Yalnız ev sahibesine dikkat et de Kira'nın odasından gümüşleri ödünç almasın.'' Viktor odadan çıktı. Kira, Vasily Ivanoviç'in aletleri tutan kırışık ellerini titrediğini fark etmişti. ''Yaptınız nedir Vasily enişte?'' Vasily Ivanoviç başını kaldırarak gururla elindeki tahtayı gösterdi. Irina'nın resimlerinden biri için çerçeve yapıyorum. Resimler güzel. Onların bir çekmecede buruşup mahvolmalarına acıyorum. Çerçeve çok güzel oluyor, Vasile enişte. Sizin böyle şeyler yapabildiğinizden haberim yoktu. Bir zamanlar böyle şeylerle uğraşırdım ama yıllardır yapmadım. Vaktiyle, yani eskiden genç bir adamken Sibirya'da... Kira hemen konuyu değiştirdi. İşiniz ne alemde Vasile enişte? Irina, babamın işi yok diye cevap verdi. Özel bir mağazada bir insan ne kadar dayanabilir ki? Ne oldu? Duymadın mı? Dükkanı eski vergi borçlarından dolayı kapattılar. Şimdi dükkan sahibinin durumu bizimkinden daha kötü. Çay ister misin Kira? Hemen yaparım. Kiracılar bizim primusu çaldılar ama Şaşa mutfaktaki semaveri yakmama yardım eder. Dönüp genç adama baktı Irina. Kira'ya göz kırptı. Neden ondan yardım istediğimi bilmiyorum. Şaşa kadar beceriksiz, işe yaramayan ve aciz bir insan daha olamaz. Genç kızın gözleri mutlulukla parlıyordu. Kolundan tutup Şaşa'yı odadan çıkardı. Hava kararmıştı. Açık pencereden görülen gökyüzü koyu mavi bir renk almıştı. Vasili Ivanoviç lambayı yakmadı. Oyduğu tahtanın üstüne eğilerek, Şaşa çok iyi bir genç diye mırıldandı. Onun için endişeleniyorum. Neden enişte? Vasili Ivanoviç siyasetle uğraşıyor diye fısıldadı. Gizli derneklere girmiş. Zavallı budalanın sonu kötü. Viktor durumdan şüphelendi mi? Öyle sanıyorum. Işığı içeriye gelen Irina yaktı. Genç kız elinde fincanlarla dolu tepsiyi, Şaşa'da buhar çıkaran semaveri getirmişti. İşte çay oldu. Bu kurabiyeleri de ben yaptım. Bakalım bir ressamın yaptığı kurabiyeleri beğenecek misin? Sanat ne alemde Irina? İşimi kastediyorsun. Henüz işimi kaybetmedim ama afiş yapmayı pek beceremiyorum. Duvar gazetesinde iki defa eleştirdiler beni. Çizdiğim köylü kadınların bar artistlerine benzediğini yazdılar. İşçilerim ise fazla zarifmiş. Biliyorsun burjuvalara has fikirlerim olduğu için böyle yapıyormuşum. İyi ama benden ne bekliyorlar? Ben bu tip afişlerden ne anlarım? O Allah'ın belası afişlere konu bulmakta güçlük çekiyorum. Bazen olanca sesimle haykırmak geliyor içimden. Vasil Ivanoviç, şimdi yarışma var diye içini çekti. Ne yarışması? Irina hiddetinden masanın örtüsüne çay döktü. Kulüpler arası bir yarışma bu. En fazla, en iyi ve en kızıl afişleri yapan kazanacak. Kulübün şerefini kurtarmak için her gün 2 saat fazla çalışıyoruz. Bunun için para aldığımız da yok. Irina, yarışmayı kazanmak için bir şey düşünmüştüm dedi. Gerçek bir proletarya düğününü canlandıracaktım. Bir traktöre binmiş köylü kadınıyla bir işçi. Allah hepsini kahretsin. Fakat Kızıl Ressamlar Kulübü'nün sembolik bir konu seçtiğini haber aldım. Bir uçakla bir traktörün birleşmesini ifade edeceklermiş. Yani teknikle proletarya ruhunun kaynaşmasını anlatacaklarmış. Vasili Ivanoviç yine içini çekti. Üstelik Irina geçen ay aldığı maaşını Asya'ya ayakkabı almak için harcadı. Irina, Asya çıplak ayakla dolaşamazdı ki diye cevap verdi. Şaşa lafa karıştı. Irina, sen gereğinden çok çalışıyorsun. Hem işini de ciddiye alıyorsun. Neden kendini bu kadar yoruyorsun? Bütün bunlar geçecek. Vasili Ivanoviç doğru diye onu destekledi. Kira başını salladı. Öyle olacağını umarım. Irina sesindeki yumuşaklığı gizlemek ister gibi alaycı bir tavırla gülümsemeye çalıştı. Şaşa benim hayatımı kurtarmaya çalışıyor. Geçen hafta beni tiyatroya götürdü. Bir hafta önce de 3. Alexander'ın müzesine gidip resimleri seyrettik. Kira hiç ilgisi yokken Leo yarın sabah gelecek diye atıldı. Artık bu haberi saklayamayacak hale gelmişti. Irina'nın kaşı elinden düştü. Bize bir şey söylemedin. Çok memnun oldum. Peki tamamıyla iyileşti mi o? Evet, bu gece dönecekti ama tren geç kaldı. Vasili Ivanoviç, Leo'nun Berlin'deki akrabası nasıl diye sordu. Hala size yardım ediyor mu? İşte aile sevgisini gösteren canlı bir örnek. Kendisini hiç görmemiş olmama rağmen o kadına hayranım ben. Buradan kurtulup hürriyete ve rahata kavuşmuş insanların bizim gibi diri diri Sovyet mezarlığına gömülmüş yaratıklarla ilgilenebilmeleri fevkalade bir şey. O kadın da çok iyi bir insan olmalı. Kendisi Leo'nun hayatını kurtardı. Kira yaşlı adama döndü. Vasili enişte, Leo'yu görünce bu konuyu açmamanızı rica edeceğim. Yani akrabasının yardımından bahsetmeyin. Çünkü Leo bu konuda son derece hassas. Akrabasına borçlu olduğu için çok üzülüyor. Bunu kendisine hatırlatmamaya dikkat edelim, olur mu? Tabii yavrum, tabii, anlıyorum. Üzülme. Ama orası Avrupa. Orada insanlar birbirlerine başka türlü davranıyorlar. Bizler merhamet ve ahlak denilen şeyleri anlamıyoruz artık. Bu korkunç mücadele hepimizin hayvani taraflarını ortaya koydu. Fakat bizler de kurtulacağız. Hepimiz. Her şey mahvolmadan kurtulacağız. Şaşa, fazla beklememize de gerek yok diye mırıldandı. Kira, kuzeninin gözlerindeki korku dolu yalvarmayı fark etmişti. Kira ve Şaşa gitmek üzere kalktıkları zaman gece ilerlemişti. Genç adam şehrin epey uzak bir semtinde oturuyordu ama yine de kiraya refakat etmeye uygun bulmuştu. Sokaklar çok karanlıktı. Birlikte hızlı hızlı yürümeye başladılar. Kaldırımların ve taşların altına gizlenmiş olan toprağın sıcak kokusu etrafa yayılmıştı. Şaşa birdenbire "Irina mutlu değil," dedi. Kira da onu onayladı. "Hayır, hiç mutlu değil. Zaten artık kimse mutlu değil. Zor bir devirde yaşıyoruz. Fakat bir şeyler değişecek. Değişmeye başladı bile. Bazı insanlar için hürriyet hala değerli. Onun için hürriyet afişlere yazılan bir kelime değil. Peki, onların başarabileceklerini sanıyor musun Şaşa?" Genç adamın sesinden inancı ve güveni okunuyordu. Kira onu utangaç sanmakla yanılmıştı. "Rus işçisinin yediği dayaklara rağmen tasmasını yalayan bir hayvan olduğunu mu sanıyorsun? Bu gürültücü zalimlerin laflarına kandığımı mı sanıyorsun? İşçinin neler okuduğunu biliyor musun? Fabrikalarda gizlenen kitaplardan haberin var mı? Gizlice elden elde geçen kağıtları biliyor musun? İnsanların uyandığını ve..." Kira onun sözünü kesti. "Şaşa, bu oyunun çok tehlikeli olduğunun farkında değil misin?" Genç adam cevap vermedi. Başını kaldırmış ve donuk mavimsi gökyüzüne ve eski evlerin damlarına bakıyordu. Kira devam etti. "O insanlar şimdiye kadar senin gibi birçok kişiyi kurban ettiler." Şaşa, "Rusya'nın uzun bir ihtilal tarihi vardır," diye cevap verdi. "Bunu onlar da biliyorlar. Hatta bunu okullarda çocuklarına da öğretiyorlar. Artık ihtilallerin sona erdiğine inanıyorlar. Halbuki daha başlangıç bu. Bunun tehlikesini hepimiz biliyoruz. Zaten ihtilale kalkışan her insan, Çarlık devrinde olsun, başka devirlerde olsun, bu tehlikeyi göze almak zorundadır." Kira durup karanlıkta genç adamın yüzüne baktı ve onu ilk defa birkaç saat önce görmüş olduğunu unutarak endişeyle sordu. "Şaşa, bütün bunlar hayatını tehlikeye atmaya değer mi?" Genç adam Kira'dan epey uzun boyluydu. Eski kasketinin altından sarı saçlar ortaya çıkmıştı. Hafifçe gülerek, "Üzülmemelisin Kira," diye mırıldandı. "Tehlikede değilim ben. Beni yakalayamayacaklar çünkü buna vakit bulamayacaklar." Sabah Kira'nın işe gitmesi gerekiyordu. Genç kadın çalışmakta ısrar etmişti. Andrei de ona bir iş bulmuştu. Kira İhtilal Müzesi'nde rehberlik yapıyordu. Kendisi evde oturup gezinti bürosundan telefon edilmesini bekliyordu. Telefon ettikleri zamanda hemen müzeye gidip şaşkın şaşkın etraflarına bakınan birkaç kişiye eskiden kışlık saray olan müzeyi gezdiriyordu. Her sefer için birkaç ruble veriyorlardı ona. Evdeki Upravdom listesinde artık Sovyet memuru olarak kayıtlıydı. Kira böylece çok yüksek bir kira vermekten kurtulmuştu. Hem artık onun burjuva olduğundan da şüphe etmiyorlardı. Kira sabah Nikolaevski tren istasyonuna telefon etmişti. Kırım treninin ancak öğleden sonra geleceğini söylemişlerdi ona. Biraz sonra da gezinti bürosu aramıştı. Onun için Kira işe gitmek zorundaydı. Sarayın duvarlarına ihtilal liderlerinin soluk fotoğrafları asılmıştı. Bunlardan başka sararmış beyannameler, haritalar, planlar, Çar'ın hapishanelerinin maketleri, paslı silahlar, pranga zincirleri gibi eşyalar vardı sarayda. Sarayın antresinde 30 işçi, yoldaş rehberi bekliyorlardı. İşçiler yıllık izinlerini almışlardı ama üye bulundukları kültür kulübü bu gezintiyi düzenlemişti. İşçiler de emre çaresiz boyun eğmişlerdi. Saygıyla başlarından kasketlerini çıkarıp ayaklarını sürüyerek Kira'nın peşinden yürüdüler. Başlarını kaşıyarak genç kadının anlattıklarını dinlediler. Ve bu fotoğraf kendisini idamından önce çekilmiştir. Çar'ın cellatlarından biri olan bir zalimi öldürdüğü için astılar onu. İşçi köylü ihtilalinin o mücadeleli günlerinde çarpışan bir kahraman da böylece öldürüldü. Bu grafik de bize Çarlık Rusyası devrindeki baş kaldırma hareketlerini gösteriyor. Dikkat edecek olursanız kırmızı çizgi 1905'ten sonra aşağıya doğru iniyor ve... Kira tek düze konuşuyordu. Artık söylediği sözlerin farkında bile değildi. Bu kelimeler ezberlenmiş bir takım seslerden ibaretti onun için. Kendisini zorlamasına gerek kalmadan bu kelimeler birbirini izliyordu. Kira ne söyleyeceğinin de farkında değildi. Yalnız ağzından dökülen kelimelere uygun olarak elinin kalkacağını ve uygun bir resme hareket edeceğini biliyordu. Hangi kelimelerde bu gri renkli insan grubunun güleceğini, hangi kelimelerde hiddetle homurdanacağını da hissediyordu. Kira, dinleyicilerin bir an önce çıkıp gitmek istediklerinin de farkındaydı ama gezinti bürosu konuşmaların uzun ve ayrıntılı olmasını istemişti. Ve bu gördüğünüzde 2. Alexander'ın öldürüldüğü gün binmiş olduğu araba, yoldaşlar. Arabanın arkası atılan bomba yüzünden parçalanmış ve... Bu arada genç kadın Kırım trenini düşünüyordu. Belki de tren gelmişti. Nefret ettiği o oda tapınak halini almıştı yine. "Yoldaş rehber, bir şey soracağım. 2. Alexander'a milletler arası emperyalistler mi para verdiler?" Kira eve döndüğü zaman oda boştu. Marisha "Hayır," dedi, "arkadaşın gelmedi." Telefondaki kaba seste "Hayır" diye cevap verdi. "Tren daha gelmedi. Yine mi sen yoldaş? Neyin var senin? Trenler birilerini memnun etmek için işletilmiyor. Kırım treni bu geceden önce gelemez.